Afgan, Frederick Forsyth.
Ayrım 34.
Martin Forbes şatosunda Irak'ta çekilmiş bazı filmler görmüştü. İntihar komandoları kameralar önünde ölüme gitmeden önce sırıtarak kameraya bakıyorlardı. Böyle durumlarda kameraman hayatta kalıyordu. Tur atan sürat botuna gelince, bot içindeki 7 adamla birlikte yok olduğunda saldırı hedefinin belgelenme işinin tamamlanmış olması gerektiği açıktı. Görünüşe göre yalnızca İbrahim gemide dümenin başında kalacaktı. Ama Martin hala ne zaman ne olacağını ve konteynerlerin içinde ne gibi bir tehlike bulunduğunu bilmiyordu. Aklına yapabileceği tek bir şey geliyordu. Geri döndüklerinde Countess'e ilk o çıkıp şişme botun halatını atabilir, İbrahim'i öldürüp yük gemisini ele geçirebilirdi. Ama bu konuda hiç şansı yoktu. Bot o kadar hızlıydı ki adamların arkadan yetişip gemiye akın etmeleri yalnızca birkaç dakikalarını alırdı. Prova tamamlandıktan sonra şişme botu arka kısımda öylece asılı bıraktılar. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir kurtarma botundan farksız görünüyordu. Mühendis makineleri tam hıza getirdi ve Countess kuzeybatı rotasında Senegal sahilleri boyunca ilerledi. Artık başlangıçtaki kadar deniz tutmayan Yusuf İbrahim köprüde ve mürettebatın bir arada yemek yediği bölümde daha fazla zaman geçirmeye başlamıştı. Zaten gergin olan ortam onun varlığıyla daha da geriliyordu. Gemideki 8 adam da inançları uğruna ölmeye, şehit olmaya karar vermişti. Ama bu beklemek ve can sıkıntısından sinirlerinin gerilmesine engel değildi. Yalnızca sürekli dua ederek ve Kur'an okuyarak sakin kalmayı ve yapacaklarına olan inançlarını korumayı başarabiliyorlardı. İbrahim ile patlayıcı uzmanı dışında kimse Countess of Richmond'ın köprü bölümünden neredeyse ön kısmına dek uzanan çelik konteynerlerde ne olduğunu bilmiyordu. Ve görünüşe göre hedeflerinin ne olduğunu bilen tek kişi de İbrahim'di. Geri kalan 7 adamın elinden ünlerinin sonsuza dek süreceğine dair verilen sözün doğru olduğunu ummaktan başka bir şey gelmiyordu. Operasyon komutanının aralarına katılmasından birkaç saat sonra Martin, İbrahim'in deli deli bakan boş gözlerinin hep kendisi üzerine çevrili olduğunu fark etti. Bu bakışlar kimi olsa tedirgin ederdi ve Martin de nihayetinde insandı. Kafasının içinde huzursuz edici düşünceler dolaşıp duruyordu. Acaba İbrahim Afganistan'da İsmet Han'la karşılaşmış olabilir miydi? Acaba yanıtın veremeyeceği sorularla karşı karşıya mı kalacaktı? Acaba dua okurken farkında olmadan bir yanlış yapmış olabilir miydi? İbrahim ezbere bilmediği pasajları okumasını isteyerek onu sınamaya kalkar mıydı? Aslına bakılacak olursa bu düşüncelerinde hem haklı hem de haksızdı. Yemekte tam karşısında oturan bu Ürdünlü psikopat İsmet Han'ı hiç görmemiş ama bu efsanevi Taliban savaşçısı hakkında çok şey duymuştu. Ayrıca Martin dua okurken hiçbir yanlış yapmamıştı. İbrahim'in Paştun'dan nefret etmesinin ana nedeni onun mücadelede kazandığı ve kendisinin asla sahip olamadığı saygınlıktı. Duyduğu bu nefretten de Afgan'ın gerçekte bir hain olması arzusu doğuyordu. Böylece onun maskesini düşürebilir ve öldürebilirdi. Ama dünyadaki en eski nedenlerden biri onun bu öfkesini dizginlemesini sağlıyordu. Dağlardan gelen bu adamdan korkuyordu ve entarisinin altındaki eşarbın içinde bir tabanca taşıdığı ve ölmeye yeminli olduğu halde Tora Boralı bu adama karşı duyduğu hayranlıkla karışık korkuyu bastıramıyordu. Bu nedenle de derin derin düşüncelere dalarak sabit gözlerle onu izliyor, beklemeye devam ediyor ve düşüncelerini kendisine saklıyordu. Batı'nın hayalet gemiyi, böyle bir gemi varsa elbet bulma çabaları ikinci defa tamamen boşa çıkmıştı. Downing Street Steve Hill'e bilgi vermesi için adeta bombardıman altında tutuyordu ve bu konudaki sıkıntı en yüksek makama dek uzanıyordu. Ne var ki Orta Doğu sorumlusunun İngiliz Başbakanı ile ABD Başkanı'nın durmadan sorduğu 4 soruya verebileceği bir cevabı yoktu. Böyle bir gemi gerçekten var mıydı? Eğer varsa bu ne tür bir gemiydi? Neredeydi? Hangi limana gidiyordu? Gün be gün yapılan konferanslar büyük bir eziyete dönüşmüştü. C diye tanınan ve selamlanan SIS şefi ise suskunluğunu büyük bir kararlılıkla sürdürüyordu. Peşaver olayından sonra bütün makamlar büyük yankılar uyandıracak muazzam bir terör olayının hazırlanmakta olduğu görüşünde hemfikirdiler. Ne var ki duman ve aynalardan ibaret bir dünyada politik efendilerini düş kırıklığına uğratanlara af yoktu. Gümrükte ikiye katlanmış iniş kartına karalanmış 10 otun bulunmasından beri kaz ayağından hiçbir yaşam belirtisi gelmemişti. Ölmüş müydü yoksa hala hayatta mıydı? Bunu kimse bilmiyordu ve bazıları neredeyse umursamıyordu bile. O günden bu yana neredeyse 4 hafta geçmişti ve geçen her günle birlikte onun geçmişe ait olduğu düşüncesi güç kazanıyordu. Bazıları el altından onun görevini yerine getirdiğini mırıldanıyordu. Bu kişilere göre gerçek kimliği ortaya çıkarılarak öldürülmüş ama onun yüzünden yapılan planlardan vazgeçilmişti. Yalnızca Hill dikkati elden bırakmamaları gerektiği konusunda uyarılarını sürdürüyor ve ne olduğu hala bilinmeyen büyük tehlikeyi bulmak için uğraş vermeleri gerektiğini söylüyordu. Sam Seymour ve Lloyd's Register'da tehlikeli yükler bölümünde çalışan iki uzmanla görüşmek üzere karamsar bir ruh hali içerisinde Ipswich'e gitti. Onların yardımıyla ne kadar saçma görünürse görünsün olası bütün ihtimalleri gözden geçirmek istiyordu. Londra'da tüyleri diken diken edecek bir ifade kullanmıştın Sam. Hiroşima bombasından 3 kat daha güçlü demiştin. Tanrı aşkına küçük bir tanker nasıl olur da bütün Manhattan projesinden daha güçlü olabilir? Sam Seymour bitkin düşmüştü. Her ne kadar çözümlenmiş, her gün biraz daha olanaksızlaşan bir işle görevlendirilmiş de olsa, İngiliz gizli servisindeki gelecek vaat eden kariyerinin, kuş olup uçmak ve henüz 32 yaşında nazikçe kayıt merkezin arşivine postalanmak üzere olduğunu görebiliyordu. Bak Steve, bir atom bombasında hasar 4 dalga halinde oluşur. Eğer siyah camlı koruyucu gözlük takmamışsa, alev bakan kişinin gözünün saydam tabakasını dağlayabilecek kadar yakıcı bir parlaklığa sahiptir. Bunu yoluna çıkan her şeyi küle çeviren sıcak dalgası izler. Basınç dalgası kilometrelerce ötedeki binaları bile yerle bir edebilecek güçtedir. Ve son olarak gamma ışını uzun süreli etki gösterir. Kansere ve doğuştan bir takım sakatlıklara yol açar. LPG ile patlama olduğunda ise bunların üçünü bir kenara bırakabilirsiniz. Burada belirleyici olan sıcaklıktır. Bu öylesine müthiş bir sıcaklıktır ki çelik bal gibi akar, beton ise un ufak olur. Fuel oil bombasının ne olduğunu biliyor musunuz? O kadar şiddetlidir ki yanında napalm bombası neredeyse hafif kalır. Ama her ikisinin de özü aynıdır, petrol. LPG havadan daha ağırdır. Doğal gaz gibi çok düşük ısılarda değil, basınç altından nakledilir. Bu nedenle petrol tankerlerinin duvarları çift katlıdır. Tank yara aldığında gaz görünmeden hızla havaya karışır. Havadan daha ağır olduğundan girdap şeklinde çıkış noktasına birikir ve şiddetli bir fuel oil bombası haline gelir. Yakıldığı zaman sıcaklığı büyük bir hızla 5000 santigrat dereceye ulaşan bir ateş topu haline gelir ve asıl felaket o anda başlar. Patlama kendi rüzgarını oluşturur. Alev topu halkalar çizerek patlama yerinden dışarıya doğru hareket eder ve kendi kendisine bir mum gibi sönene dek yoluna çıkan her şeyi yok eder. Bu alev topu ne kadar yol alabilir? Evet, yeni uzman dostlarıma göre 8 tonlu küçük bir tanker iflak etmesi durumunda 5 kilometre çapında bulunan her şeyi yerle bir edebilecek ve bütün canlıları yok edebilecek güçtedir. Ama son bir şey daha var. Patlamanın kendi rüzgarını yarattığını söylemiştim. Bu rüzgar çevrenin dışından merkezine doğru bütün havayı emer ve böylece patlamanın merkezinden 5 kilometre uzaklıkta korunaklı bir yerde bulunan insanların bile havasız kalarak boğulmalarına yol açar. Steve Hill gözlerinin önüne limanında gerçekleşen böylesine korkunç bir patlamadan sonra harabe haline gelen bir kent getirdi. Böyle bir durumda dışarıda kalan semtlerde yaşayan insanlar bile kurtulamayacaklardı. Bu tankerler kontrol ediliyorlar mı? Her biri teker teker, büyükleri, küçükleri, en küçükleri. Buradaki tehlikeli yükler ekibi yalnızca 2 kişiden ibaret ama çok iyiler. Denetlemedikleri yalnızca birkaç tanker kaldı. Çok amaçlı yük gemilerine gelince sayılarının çokluğundan dolayı 10 bin ton ve üzerindekileri kontrol edebildik ancak. Yalnızca Amerika'nın yasaklanan 2 sahilinden birine yanaşmaya kalkışmaları durumunda Yankiler onları durduracak ve kontrol edecekler. Diğerlerine gelince dünyanın bütün büyük limanlarına batılı gizli servislerin kaçırılan bir hayalet geminin açık denizde olduğundan kuşkulandıkları ve bu konuda önlem almak zorunda oldukları hakkında bilgi verildi. Ama açık söylemek gerekirse El-Kaide'nin kan gölüne çevirmek için seçmiş olduğu liman hiç kuşkusuz Lagos ya da Dakar'ın limanı ya da Müslüman, Hindu ve Budist bir ülkenin limanı değil. Gelişmiş, batılı bir ülkenin limanı olmalı. Böylece tehlikede olabilecek Amerikan olmayan limanların sayısı yaklaşık 300 limanı kapsamakta. Kapı tıklatıldı ve biri başını içeriye uzattı. Bu pes pembe yanakları olan Conrad Phillips adında çok genç bir adamdı. Az önce sonuncusu geldi Sam. Caracas'tan Galveston'a LPG taşıyan Wilhelmina Santos. Her şeyin yolunda olduğunu doğruladı ve Amerikalılar gemiye çıkmak için hazırlar. Hepsi bu kadar mı diye sordu Hill. Dünyadaki bütün LPG taşıyan tankerler kayda geçti mi? Bunların sayısı o kadar da çok değil Steve dedi Seymour. Yine de görünüşe göre LPG tankeri düşüncesi bizi yine çıkmaza götürdü. Hill ayağa kalktı, Londra'ya dönmek istiyordu. Yük uzmanı, beni endişelendiren bir şey daha var Bay Hill diye konuştu. Bana Steve diyebilirsin dedi Hill. SIS'te en yüksek mertebeden en düşüğüne, en yukarıdaki şef hariç herkes olduğum olası birbirine ön adıyla hitap ederdi. Bu gayri resmilik oluşturulan takım ruhunun bir parçasıydı. Pekala, 3 ay önce bir LPG tankeri bütün mürettebatıyla ortadan kaybolmuş. Tankerin battığını gerçekten gören olmamış. Kaptan felaketi telsizden bildirmiş ve makine dairesine korkunç bir yangın çıktığını ve geminin kurtarılmasının olanaksız olduğunu söylemiş. Ondan sonra da hiçbir şey. Geminin adı Java Star'mış. Hiçbir iz bulunamadı mı diye sordu Seymour. Bir takım izler bulunmuş. Telsiz bağlantısı kopmadan önce kaptan tam koordinatlarını vermeyi başarmış. Oraya ilk gelen gemi güneyden gelen bir soğuk hava gemisiymiş. Kaptan orada kendiliğinden şişen kurtarma botları, can yelekleri ve gemiden düşen türlü nesnelerle karşılaşmış. Kazazedelerden hiçbir iz yokmuş. Kaptanı da mürettebatı da bir daha gören olmamış. Gerçekten çok üzücü ama bu bizi neden ilgilendiriyor diye sordu Hill. Kazanın gerçekleştiği yer yüzünden efendim. Steve, kaza Celebes denizinde olmuş. Labuan adlı adanın 321 kilometre ilerisinde. Steve Hill kahretsin dedikten sonra Londra'ya geri döndü. Hill arabasına yol alırken Countess of Richmond ekvatoru geçiyordu. Kuzey-kuzeybatı rotasında ilerlemekteydi ve nereye gittiklerini yalnızca dümenci biliyordu. Hedef Azor adalarının 185 kilometre batısında ve Amerika sahilinin 370 kilometre doğusunda bir noktaydı. Aynı rotada batıya doğru ilerlemesi durumunda bu yol Countess'ı Chesapeake Körfezi'nin en yoğun nüfusa sahip olan Baltimore kentine götürecekti. Gemideki adamların bazıları cennete girmeden önce gerekli hazırlıklara şimdiden başlamışlardı. Bedenlerindeki tüm kılları tıraş edip kameranın önünde son vasiyetlerini bildirdiler. Afgan da aynı şeyi yaptı ama o son sözlerini Paşto dilinde söylemeyi tercih etti. Yusuf İbrahim Afganistan'da kaldığı dönemden bölük börçük birkaç sözcük anımsıyordu. Bu nedenle Afgan'ın söylediklerini anlamak için büyük dikkatle kulak kesilmişti. Ama bu dili mükemmel anlayabilseydi de kamera karşısında söylenen bu vasiyetin itiraz edilecek hiçbir yanı yoktu. Tora Boralı adam bir Amerikan füzesinin yok ettiği ailesinden ve yakında büyük şeytan hak ettiği cezayı verdikten sonra onlara kavuşacak olduğu için duyduğu mutluluktan söz etti. Konuşurken bu sözlerinin hiçbir sahile fiziksel olarak ulaşamayacağının bilincindeydi. Süleyman bu görüntüleri ölüp takımlarını yanında götürmeden önce veri akımı yolu ile gerekli yerlere iletecekti. Ancak görünüşe göre hala kimse nasıl öleceğini ve ABD'nin hak ettiği cezayı nasıl bulacağını bilmiyordu. Patlayıcı uzmanı ile İbrahim hariç elbet ama o ikisi sessizliklerini sürdürüyorlardı. Mürettebatın tamamı konserve kutularından beslendiği için kesici yeri 18 milimetre uzunluğunda olan bir oyma bıçağının gemi mutfağından kaybolduğunu fark eden olmadı. Martin kimsenin kendisiyle ilgilenmediği zamanlarda bıçağını bıçak çekmecesine aldığı bir bileme taşıyla bileyerek jilet kadar keskin hale getirmeye çalışıyordu. Gece karanlığında geminin arka kısmında asılı olan sürat botuna bir yarık açmayı düşündüyse de bundan çok çabuk vazgeçti. Ön üst güvertede bulunan tayfa kameralarındaki ranzalarda 4 kişi kalıyorlardı. Dümenin başında sürekli biri oluyordu ve geminin kıç tarafına halatla geçilebilecek nokta hemen onun yanı başındaydı. Telsizci köprünün arka kısmındaki minik kabaradan hemen hemen hiç ayrılmıyordu. Mühendis ise sürekli geminin kıç kısmındaki köprünün altındaki makine dairesinde duruyordu. Martin'i görmek için her birinin başını uzatıp bakması yeterliydi. Ayrıca bottaki hasar fark edilecek ve gemide bir sabotajcı olduğu hemen anlaşılacaktı. Sürat botunun kaybı onlar için bir aksilik olmakla birlikte görevi durdurmaya yetmeyecekti. Martin bu düşünceden caymakla birlikte bir bez parçasına sardığı bıçağı giysilerin altında sırtında taşımaya devam etti. Köprüde her dümen başına geçtiğinde hangi limana gittiklerini ve konteynerlerde gizledikleri şeyin ne olduğunu öğrenmeye çalışıyordu. Ne olduğunu bilirse belki yok edebilirdi. Ama soruları yanıtsız kaldı ve Countess kuzey-kuzeybatı rotasında ilerlemeye devam etti. Dünya çapında başlatılmış olan hayalet gemi avının sınırları iyice daralmaya başlamıştı. Bütün deniz devleri, tankerler ve gaz taşıyan gemiler kontrol edilmiş ve kuşkulu hiçbir şey bulunamamıştı. Tüm transponder cihazlarından doğru sinyaller alınmıştı ve gemilerin hepsi de önceden belirlenen rotalarında ilerliyorlardı. Yaklaşık 3000 kaptan merkez bürolarını ve acentelerini şahsen arayarak kimlik ve doğum yerleriyle ilgili tehdit altında bulunsalar bile korsanların doğru olup olmadığını bilemeyecekleri özel bilgileri iletmişlerdi. ABD donanması, deniz kuvvetleri ve sahil güvenlik ekipleri hafta sonu tatil demeden sınırlarını en uç noktasına kadar zorlayarak çalışıyor, her yük gemisine çıkarak ona limana kadar eşlik ediyorlardı. Bu durum bir takım ekonomik sıkıntılara yol açsa da bu dünyanın en büyük ekonomisini gerçekten zarara uğratacak bir tehlike değildi.
Ayrım sonu.